Ayrım 18. Karacan Açık Öğretim Ders Notları Sayfa 209. Ünite 2. Etik ve Meta Etik Teoriler. Ara Sınav 6 veya 7. Dönem Sonu Sınavı 3 veya 4. Normal Etik, Meta Etik, Uygulamalı Etik. Temel Kavramlar. Ahlak ya da etik sözcüğünün olgusal karşılığı. İnsan topluluklarının veya kültürlerin olması gerekene ve ödevlere ilişkin inançlarının, ilkelerinin, pratiklerinin tümüdür. Ahlak felsefesi içinde etik çalışmalar 3 kategoriye ayrılır. Bunlar 1. Normatif etik teoriler, yaşamımızı nasıl ve hangi ilkelere göre yaşayacağımız üzerinde odaklanır. Örneğin kürtaj veya ötenazi ahlaksal bakımdan doğru mudur yoksa yanlış mıdır? 2. Meta etik ya da üst etik teoriler ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. Örneğin kürtaj cinayettir diyen birisi ne demek istiyor? 3. Uygulamalı etik normatif teorileri belirli pratik sorunlara uygulayan bir etik dalıdır. Örneğin kürtaj gerçekten cinayet midir? 1. Normatif etik teorileri. Normatif etik teorileri 3 gruba ayrılır. Bunlar, sonuççu teoriler, deontolojik teoriler, erdem etiği. Sonuççu teoriler ve deontolojik teoriler modern felsefede birbirinin karşıtı olarak algılanır. A. Sonuççu, teleolojik teoriler. Bir eylemi, o eylemin sonuçlarının değerine göre değerlendirir. Ödevi ya da ahlaksal yükümlülüğü ahlaksal olmayan bir değerden türetirler. Bazı şeyler veya durumlar ahlaksal değerlendirmelerden bağımsız olarak iyidirler veya kötüdürler. Örneğin yanarak ölmek kötüdür, sevinmek iyidir. Eylemde bulunurken sonucu en iyi olacak eylem yapılmalıdır. En çok iyiye yol açacak eylemleri yapmak ahlaksal bakımdan doğru, diğerleri yanlıştır. Doğru eylemi eylemin sonuçlarını göz önüne alarak tanımlarlar. Örneğin, yalan söylemenin sonucu iyi olacaksa yalan söylenebilir. Eylemin yol açtığı sonuçlar iyi ise eylem doğrudur, kötü ise eylem yanlıştır. Sonuççu teoriler egoizm ve faydacılık. Egoizm. Egoizmin psikolojik ve ahlaksal olmak üzere iki türü vardır. 1. Psikolojik egoizmin özellikleri. İnsan doğasına ya da insan motivasyonuna ilişkin bir teoridir. Teorinin farklı alanlardaki anlamları, iktisatta rasyonel seçim teorisi, dış politikada her devlet kendi çıkarını düşünür, sosyal darvinizmde herkes hayatta kalma mücadelesi verir, günlük yaşamda herkes kendini düşünür gibi teori ve vecizelerde anlatımını bulur. Psikolojik egoizme göre bencil olmamak, özgecil olmak insanın elinde değildir. Bir annenin kendini çocukları için feda etmesini bilinçli veya bilinçsiz, bencil güdülerden kaynaklandığını ileri sürerler. Özgecil eylem, sonunda başkalarının mutlu olması ile tatmin olunan eylemdir. Bencil eylem, başkalarının mutluluğunu veya mutsuzluğunu hesaba katmayan eylemdir. Psikolojik egoizmi eleştirirler. Gerçekten çıkarımıza olanı elde etmek için mi çalışıyoruz yoksa görünüşte çıkarımıza olanı mı? Örneğin sigaranın kısa vadede mutluluk verse de uzun vadedeki zararları. Çıkarımızı en çoğa çıkarmak her eylemin tek amacı mı yoksa bu eylemde bulunmamızın nedenlerinden biri mi? 2. Ahlaksal egoizmin özellikleri. Kişilerin nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili normatif bir teoridir. Eylemin sonuçlarının sadece kendimiz açısından iyi veya kötü olup olmamasına bakar. Uzun vadede kendi çıkarlarımıza en çok hizmet eden eylem ahlaksal bakımdan en doğru eylemdir. Bir ahlaksal egoistin insanların niçin kendi çıkarlarını düşünmeleri gerektiği konusundaki gerekçeleri şunlardır. Kişinin kendisi için neyin en iyi olduğunu yine kişinin en iyi kendisi bilebilir. Bir kişiye yardım etmek onun işine burnunu sokmak demektir. Bir insana yardım etmek uzun vadede ona kötülük yapmaktır. Egoizmi eleştirirler. Çıkar çatışmalarını çözemez, kendi içinde çelişkilidir. Faydacılık, utilitarianizm, eylemlerin amaçlaması gereken bir iyi vardır. Faydacılığın babası Jeremy Bentham 1748-1832'dir. Ona göre iyi haz veya mutluluktur. Ona göre kendi başına iyi olan şey haz ya da mutluluk, kötü olan şey de acı, ızdırap ve mutsuzluktur. Hedonistik kalkülüs ya da haz hesabı olarak bilinen hazları veya acıları ölçme yöntemi geliştirmiştir. Hazlar arasında nitelik farkı olduğunu düşünmez. Estetik haz ile tensel haz arasında bir fark görmediğini söylediğinden Bentham'ın felsefesine domuz felsefesi de denmiştir. J.S. Mill 1986-15 hazlar arasında nitelik ayrımı yaparak faydacılığı domuz felsefesi suçlamasına karşı savunur. Mill, tensel ya da fiziksel hazların kendi başına iyi olduğunu fakat tek iyi olmadığını düşünür. Mill'e göre sanat ve bilim gibi estetik hazlar üst düzey hazla yol açtığı için değerlidir. Örneğin Mona Lisa tablosunun ilkel bir kabilede hiçbir anlam ifade etmemesi gibi. Eylem faydacılığı. Doğru eylem en çok sayıda insan için en çok faydaya yol açacak eylemdir. Kural faydacılığı. Kuralların değerini ona uymanın sonuçlarıyla ölçer. Negatif faydacılık. Kaynağını Karl Popper'dan almıştır. Negatif faydacılığa göre herhangi bir durumda doğru eylem, toplam mutsuzluğu en aza indirecek olan eylemdir. Mutluluğu en çoğa çıkar ilkesi yerine acıyı en aza indir ilkesi geçerlidir. Negatif faydacılığın mantığı, kendini mutlu edecek projeler yerine başkalarının acısını hafifletecek projelerle ilgilen mantığıdır. B. Deontoloji, sonuççu olmayan teoriler veya ödev ahlakı. Sonucun iyi olması, ona götüren eylemin doğru olduğu ya da sonucun kötü olması, eylemin yanlış olduğu anlamına gelmez. Örneğin, yalan söylemek sonucu iyi de olsa yanlıştır. Eylemin doğru olup olmaması sonuçlarından bağımsızdır. Ahlaksal bakımdan sonucu iyi de olsa, kötü de olsa doğru araçlarla sonuca ulaşmak önemlidir. Sonuçları kötü olur diye ahlak yasasına aykırı davranma savunulamaz. Deontolojik ahlak teorileri, ilahi buyruk teorisi ve Kantçı etik. İlahi buyruk teorisi. Ahlakın kaynağı Tanrı'dır. Ahlak ilkeleri de Tanrı'nın buyruklarıdır. Tanrı'nın yasakladığı eylemler yanlış, yani haram eylemlerdir. Tanrı yoksa ahlak da yoktur. Ötüfiron ikilemi. İkilemin birinci yönü, Tanrı emrettiği için doğrudur veya Tanrı yasakladığı için yanlıştır. Örneğin, Tanrı masum çocukları öldürmeyi emretseydi, bu ahlaken doğru olurdu. İkilemin ikinci yönü, doğru olduğu için Tanrı emretti veya yanlış olduğu için Tanrı yasakladı. Bu yaklaşımda ahlakın Tanrı'dan bağımsız olarak geliştiğini savunur. İlahi buyruk teorisinin sorunları. Tanrı'nın var olduğunu varsayması. Vahiy kurumunun olması. Kutsal metinlerin güvenilirliği. Ahlakın sadece dine bağlanması. Ahlakın Tanrı'ya bağlanması ile keyfi bir hal alması. Kantçı etik. Kant'ın etik teorisidir. Bir eylemi iyi ya da kötü yapan şey sonuçları değildir. Eylemin motividir. Temelindeki niyettir. Kesinlikle ahlak yasasına boyun eğilmelidir. İyi olan bir tek şey vardır ve o da iyi istemedir. Ahlak yasası bir tür buyruktur ve buyruklar iki türdür. Koşullu buyruklar. Örnek: eğer A'yı istersen B'yi yap. Kesin buyruklar, örnek, B'yi yap. Ahlak yasasının insanın içinde olduğunu söyler. Kant ahlaklılığın özünü yakalamıştır. Kant, yasa olabilecek kesin buyruklar için kriterleri. Evrensel, yani herkes için yasa olabilme kriterine uygunluktur. Kişileri amaç olarak görme ilkesi. Kant'a göre kesin buyruktan bir takım ödevler çıkar ve bu ödevler iki gruba ayrılır. Tam ödevler. Örnek, insan öldürmeme. Tam olmayan ödevler. Örnek, muhtaçlara yardım etme. Tam ödevler her şart altında yapılmalıdır. Tam olmayan ödevler her şart altında yapılmayabilir. Kantçı etiğe eleştiriler. Sonuçlar karşısında kördür. sadece iyi niyet yeterli değildir. Duyguları ve eğilimleri etiğin dışına sürmektedir. Ahlaksal çatışmaları reddeder. Sıradan şeyler evrenselleştirilebilir. C. Erdem etiği. Antik çağ ve orta çağ felsefesinde baskın ahlak teorisidir. Erdem etiğine göre ahlak belirli huyları ya da kişisel özellikleri kazanma, belirli karakter özelliklerine sahip bir insan olma meselesidir. Erdem etiğine göre önemli olan sorular, nasıl yaşamalıyım, nasıl bir yaşam sürmeliyim, nasıl bir insan olmalıyım? Erdem etiğinin odağında eylemde bulunan kişinin karakteri vardır. Duygulara duygular içinde yerini teslim eder. İnsanın karakterinin iyi olabilmesi için güzel eylemlere eğiliminin olması gerekir. Erdem etiğine göre Aristoteles'in belirttiği gibi güzel eylemlerden hoşlanmayan kişi iyi de değildir. Aristoteles üç tür yaşam tarzından bahseder. Bunlar haz yaşamı, amacı tensel, fiziksel hazlardır. Siyaset yaşamı amacı onurdur. Teori yaşam, tanrılara özgü yaşam. İnsan yaşamının amacını ödeomonya, iyi ruh veya iyi bir tanrıcağa sahip olma olarak görür. Erdemler, kişinin alışkanlık haline gelmiş davranışlarında kendini gösteren olumlu karakter özellikleridir. Erdemlerle ilgili dikkat edilecek noktalar, alışkanlıklar değildir. Kıskançlık ya da iyimserlik gibi kişilik özelliklerinden ayrılır. Kalıtsal değildir, eğitim ve alıştırma yoluyla kazanılır. Aristoteles, iyi karakter özellikleri olan erdemleri ikiye ayırır. Entelektüel erdemler, ahlaksal erdemler. Erdem etiğini eleştirirler. Hangi erdemler geliştirilecek? Önyargıları erdem olarak kabul etme kuşkusu, etiğinin belirli bir insan doğası anlayışına dayanması, eylemin yapanın kişiliğine bağlı olması. 2. Meta etik teorileri. Meta etik ya da üst etik, ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. Ele aldığı sorunlar şunlardır. Ödev, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi terimlerin anlamları, ahlaksal yükümlülüğün doğası, İnsanların kanaatlerinden bağımsız bir ahlaksal gerçeklik ve doğrular alanının olup olmadığı, ahlaksal bakımdan doğru veya yanlış olanla ilgili inançların akılcı bir biçimde nasıl savunulabileceği. A. Doğalcılık. İyi veya kötü, ahlaktan bağımsız, doğal bir durum olarak tanımlanır. Darwin'den sonra insanın doğanın bir parçası olduğu fikri daha çok kabul görmüştür. Bu durum etiğin de doğal bir olgu olduğu fikrini getirmiştir. Ahlaksal olgular doğal olgulardır. Doğalcılığa eleştiriler. Olgu değer ayrımını ihlal eder. Soruya açıktır. B. Görecilik. Relativizm. Anlamı bir şey, bir şeye ya da başka şeylere göredir. Örneğin, nesnelerin görünüşü insanın psikolojik durumuna göre değişir. Kültürel görecelik. Kültürel relativizme göre bir eylemi doğru yapan şey, o eylemi yapan kişinin ait olduğu kültürün o eylemi tasvip etmesidir. Bütün kültürler birbirine saygı duymalıdır. Kültürel göreceliğe eleştiriler. Kültürün sınırları belirsizdir. Kültürleri eleştirmek imkansız hale gelir. Hoşgörüyle ilgili olarak da sorunları vardır. Nihilizme kaymak mümkün ve muhtemeldir. Kültürler için geçerli olması gereken bir ahlak standardının olmadığı kabul edilmektedir. Öznel görecelik. Eylemin doğruluğunun veya yanlışlığının bireye göre ya da bireye bağlı olduğunu ileri sürer. Herkesin ahlaksal yargılarının eşit ölçüde doğru olduğunu varsayması, relativizmin olumlu tarafıdır. Öznel göreceliğe eleştiriler. Herkesin ahlaksal konularda yanılmaz olduğunu varsaymasıdır. Ahlaksal sezgilerimize göre ahlaksal sorunlar zevk meselesi değildir. C. Duyguculuk, emotivizm. 1930'larda ortaya çıkan mantıkçı, pozitivizmin etik önermelerin statüsüne ilişkin bir görüştür. Temel ilkesi doğrulama ya da yanlışlama, tahkik ilkesidir. Bir önermenin anlamlarının ölçütü doğru ya da yanlış olduğunun test edilebilmesidir. İki tür önerme vardır. Analitik önermeler, örneğin amca babanın kardeşidir önermesi. Empirik önermeler, A'nın kilosu 150 kilogramdır önermesi. Duyguculuğa itirazlar. Önermelerinden bazılarının ne analitik ne de empirik önerme olması, ahlaksal tartışmayı aşırı ölçüde basitleştirmesi, ahlaksal yakınmalarında önemsiz olduğunu iması. 1. Normatif etik teorilerin grupları kaça ayırdığı, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Meta etik, uygulamalı, sonuççu. B. Meta etik, uygulamalı, deontolojik. C. Sonuççu, deontolojik, erdem. D. Uygulamalı, erdem, sonuççu. E. Meta etik, uygulamalı, erdem. Çözüm. Normatif etik teorileri genellikle 3 gruba ayrılır. Bunlar sonuççu teoriler, deontolojik teoriler ve erdem etiğidir. Yanıt C'dir. Sonuççu, deontolojik, erdem. 2. Eylemin doğru olup olmaması sonuçlarından bağımsızdır. Doğru eylemin sonucu kötü de olabilir, iyi de olabilir diyen birisi hangi teoriyi savunuyordur? A. Deontoloji, B. Teleolojik, C. Uygulamalı etik, D. Meta etik, E. Eylem faydacılığı. Çözüm. Deontolojik teorilerin sonucu belirsizdir. Sonuçları kötü de iyi de olabilmektedir. Yanıt A'dır. Deontoloji. 3. Bentham, hazları ve acıları ölçerken hangi yöntemi kullanır? A. Ödev, B. Maksimum fayda ilkesi, C. Ahlaksal ilke, D. Hedonistik kalkülüs, E. Altruist. Çözüm, Bentham, hazları ve acıları ölçmek için hedonistik kalkülüs ya da haz hesabı olarak bilinen bir hesaplama yöntemini geliştirir. Yanıt D'dir. Hedonistik kalkülüs. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğalcılık için söylenemez? A. Ahlaksal yargılar doğal durumlar hakkında yargılardır. B. Human yasasına aykırıdır. B. Hume'un yasasına aykırıdır. C. Ahlaksal önermelerde empirik önermeler gibi tahkik edilebilir. D. Ahlaksal özellikler doğal özelliklerdir. E. Etik ile ilgili tanımlar sorulara açık değildir. Çözüm, doğalcılık içerisinde etik ile ilgili tanımlar sorulara açık olmaması yoktur. Yanıt E'dir. Etik ile ilgili tanımlar sorulara açık değildir. 5. Ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygulamalı etik, B. Meta etik, C. Etik, D. Ahlak, E. Normatif etik. Çözüm. Metaetik teoriler, ahlaksal yargıların statüsü ve metodolojisi üzerinde odaklaşır. Yanıt B'dir, metaetik. 6. J.S. Mill'e göre, tensel hazlar yanında başka haz da veren özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İktidar, B. Bilgi, C. Beceri, D. Güzellik, E. Karakter. Mill'e göre, tensel hazların yanında beceri haz vermez. Yanıt C'dir. Beceri. 7. Eylem faydacılığına yöneltilen eleştiriler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Mutluluk gerçekten bu dünyada istenecek tek şey değildir. B. Aşırı sorumluluk getirir. C. Ahlaksal sağduyu ile çelişen sonuçlar içermesidir. D. Amaçlar her zaman araçları haklı çıkarmaz. E. Sonuçların tümü öngörülür. Çözüm. Sonuçların tümü öngörülmez, dolayısıyla eylemin sonuçları hesaplanamaz. Yanıt E'dir. Sonuçların tümü öngörüdür. 8. Aristoteles'in belirlediği yaşam tarzları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Haz, siyaset, teori. B. Haz, siyaset, pratik. C. Fayda, haz, teori. D. fayda, siyaset, pratik. E, haz, fayda, teori. Çözüm. Aristoteles yaşam tarzlarını üçe ayırmıştır. Bunlar haz yaşamı, siyaset yaşamı, teori, temaşa yaşamı. Yanıt A'dır. Haz, siyaset, teori. 9. Erdem etiğini yeniden canlandıran düşünür kimdir? A. Dostoyevski, B. Platon, C. Anscombe, D. Kant, E. Sartre. Çözüm. 20. yüzyılda 1958'de Anscombe'un Modern Ahlak Felsefesi adlı makalenin yayınlanmasıyla erdem etiği yeniden canlanmıştır. Yanıt C'dir. Anscombe. 10. Herhangi bir durumda doğru eylem, toplam mutsuzluğu en az indirecek olan eylemdir. İlkesi, faydacılığın hangi türünün bir ilkesidir? A. Negatif faydacılık, B. Kural faydacılık, C. Maksimum faydacılık, D. Eylem faydacılık, E. Pozitif faydacılık. Çözüm. Size edilen ilke, negatif faydacılığın ilkesidir. Bu ilkeye göre davranan biri, bağış yaparken en çok ihtiyacı olanı seçmeye çalışır. Yanıt A'dır. 11. Aşağıdakilerden hangisi Kant ahlakı için söylenemez? A. İyi isteme dışında kayıtsız şartsız iyi tanımaz. B. Ahlaksal buyrukları koşullu buyruklar olarak görür. C. Deontolojik bir ahlak kuramıdır. D. Ödevden dolayı yapılmayan eylemin ahlaksal değerinin olmadığını savunurlar. E. Sonuççuluğa şiddetle karşıdır. Çözüm. Kant ahlakı için D seçeneğindeki savunulan düşüncenin yeri yoktur. Yanıt D'dir. Ödevden dolayı yapılmayan eylemin ahlaksal değerinin olmadığını savunurlar. 12. Haz duygusunun kendi başına iyi olduğunu savunan düşünce biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Epikürcüler, B. Faydacılar, C. Evrimciler, D. Egoistler, E. İngiliz faydacıları. Çözüm. Epikürcülere göre haz duygusu kendi başına iyidir. Bu hazlar bir dostla bir manzarayı seyretmek olabilir. Yanıt A'dır. Epikürcüler. 13. Mevcut alternatifler içinde en çok sayıda insan için en çok faydayı sağlayacak şekilde davranan ilkesinin adı nedir? A. Ahlaksal ödev, B. Ahlaksal ilke, C. Faydacılık ilkesi, D. Haz hesabı, E. Maksimum fayda ilkesi. Çözüm. Söz edilen ilke, Bentham'ın maksimum fayda ilkesidir. Yanıt, E'dir. Maksimum fayda ilkesi. 14. Normatif teorileri belirli pratik sorunlara uygulayan etik dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Normatif etik, B. Ahlak, C. Uygulamalı etik, D. Meta etik, E. Sonuççu teoriler. Çözüm. Uygulamalı etik, normatif teorileri belirli pratik sorunlara uygulayan bir etik dalıdır. Yanıt C'dir. Uygulamalı etik. 15. Olgusal karşılığı insan topluluklarının veya kültürlerin olması gerekene ve ödevlere ilişkin inançlarının, ilkelerinin ve pratiklerinin tümü olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahlak, B. Felsefe, C. Sosyoloji, D. Meta etik, E. Normatif etik. Çözüm. Soruda bahsi yapılan kavram ahlaktır. Yanıt A'dır. Ahlak. 16. Aşağıdakilerden hangisi kural faydacılığına yöneltilmiş eleştiriler arasında yer almaz? A. Kurallara uymanın sonuçlarını doğru olarak öngörmek imkansızdır. B. Kurallara uymanın sonuçlarını hesaplamak olanaksızdır. C. Kural faydacılığı verilen sözü tutma gereğini haklı göstermez. D. Belirli bir anda kuralı çiğnemenin sonuçları olumlu olacaksa kurala uymak aptallıktır. E. Adaleti sağlayacak kurallar yerine adil olmayan kurallar seçilebilir. Yanıt C. Kural faydacılığı verilen sözü tutma gereğini haklı göstermez. 17. İnsana özgü olarak görülebilecek manevi hazlara bir statü tanımadığı için Bentham'ın felsefesine ne ad verilmiştir? A. Faydacı felsefe, B. Domuz felsefesi, C. Karşılıklı felsefe, D. Maksimum faydacı felsefe, E. Ahlaki felsefe. Yanıt B'dir. Domuz felsefesi. 18. Teleolojik teoriler açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Eylemlerin ahlaksızlığını belirleyen sonuçlardandır. B. Amaçlar araçları haklı çıkarmaz. C. Sonuçlar olumsuzsa eylem yanlıştır. D. Kendi başına doğru veya yanlış eylem yoktur. E. Sonuçlar olumlu ise eylem doğrudur. Yanıt B'dir. Amaçlar araçları haklı çıkarmaz. 19. Yaşamımızı nasıl ve hangi ilkelere göre yaşayacağımız üzerinde odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahlak. B. Normatif etik. C. Etik. D. Meta etik. E. Uygulamalı etik. Yanıt B'dir. Normatif etik. 20. Aşağıdakilerden hangisi ahlaksal erdemler için söylenmez? A. Yapıla yapıla öğrenilir. B. İki aşırı uç arasında bir ortadır. C. Eğitim ve sosyalleşme sürecinde kazanılır. D. Göreli olarak değişmez olumlu kişilik özellikleridir. E. Tutum, davranma ve hissetme biçiminde gerçekleşir. Yanıt D'dir. Göreli olarak değişmez olumlu kişilik özellikleridir. 21. Ahlakı dünden ayırmak bir çiçeğin köklerini kesip onu köksüz olarak başka bir toprağa dikmek gibidir diyen düşünür kimdir? A. Dostoyevski, B. Comte, C. Tolstoy, D. Engels, E. Sartre. Yanıt C'dir. Tolstoy. 22. Faydacının babası olarak bilinen düşünür kimdir? A. Crane, B. Bauman, C. Senel, D. Robinson, E. Bentham. Yanıt E'dir. Bentham. 23. Mevcut eylem alternatifleri içinde uzun vadede kendi çıkarlarımıza en çok hizmet eden eylem, ahlaksal bakımdan en doğru eylemdir fikrini savunanlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Egoistler, B. Psikolojik egoistler, C. Faydacılar, D. Etik egoistler, E. Ahlakçı egoistler. Yanıt D'dir. Etik egoistler. 24. Bir eylemi, o eylemin sonuçlarının değerine göre değerlendiren teorinin adı nedir? A. Normatif, B. Uygulamalı, C. Sonuççu, D. Meta etik, E. Erdem. Yanıt C'dir. Sonuççu. 25. Doğru yanlış eylemini iyi kötü sonuçlara götüren eylem olarak tanımlayan teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Deontoloji, B. Ahlak, C. Teolojik, D. Maksimum faydacılık, E. Eylem faydacılığı. Yanıt A'dır. Deontoloji. 18. ayrımın sonu sayfa 220.